Ayrım 27. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 383. Halil Gürsoy'un mektubu. Realist romancı ve hikayecimiz Sabahattin Ali'yi yakınlarından dinledim. Onun çocukluğunu bilenlerden bana anlatılan her şeyi size anlatayım. Sabahattin Ali'nin teyzesine gittim. Hayranlı olduğu için kadını ve kocasını çocukluğumdan beri tanırdım. Yalnız Sabahattin Ali'nin teyzesi olduğunu tesadüfen trende, Havran-Edremit arasında işleyen trende tanıdım. Vagonda pazarcılarla bir arada otururken ileriki kanepede oturan bir kadın ağlıyordu. Bizim Ali Sabahattin'i öldürmüşler diyerek ağlıyordu. Kadıncağız pazarda sabun satmış biraz, yanındaki sebzeci kadına derdini anlatıyordu. Yana yakıla içini döküyordu. Şimdi anacığının yanından geliyorum diyordu. Onu evde ağlar bıraktım, evimde kimse yok. Kocamı bilirsin, gözleri amadır. Bizim Ali Sabahattin çok ısımcıldı, fakirleri çok severdi. Onlar için birçok kitaplar yazmış. Ağlayan kadının yüzü yaşmaklı, yani örtülü, ayaklarına kadar uzun kıvrağı, yani mantosu içinde onun kim olduğunu tanıyamadım. Hem vagon ufak bir lamba ile aydınlatılmıştı. Vagonun ölgün ışığı altında Sabahattin Ali'nin ölüm haberini Hemşeri gazetesinden dinledik. Varın siz oradaki anlatış farkını mukayese edin. Size vagon içinde Hemşeri gazetesinin bıraktığı tesire dair gülünç, masalsı, gülünç olduğu kadar acı bir konuşmayı nakledeyim. Aramızda sarhoş bir arabacı ustası vardı. Bu delikanlının sarhoş olduğu çok çırıktır. Kadına teyze senin adın ne, nerelisin diye soruyordu. Tekrar tekrar soruyordu kadın. Oğlum sen filanın oğlu değil misin? Ananı ben çok severim. Sen kucağımdayken bize gelirdi diye tanışık çıkmaya uğraşıyordu. Güç bela sarhoşla tanışabildiler. Kadını evine götürdüm. Sabahattin Ali'nin çocukluğuna dair bildiklerini anlatacağını bana vaat etti. Bana verilen söz üzerine gittim. Yanıma baştanın Sabahattin Ali için çıkan hususi sayıyı alıp götürdüm. Fakirhane döşenmiş ufak bir oda içinde onlara, karı kocaya baştanı okudum. Kadın ben okudukça ağlamaklı bir sesle yazılanlar için çok doğru diye tasdik ediyordu. Bana kahve pişirdiler. Onlara suallerimi sormaya başladım. Teyze Sabahattin Ali ile akrabalığınız ana mı yoksa babası tarafından mıdır? Oğlum, halası İstanbulluydu. Analığı ile kardeş çocuklarıyız. Biz bilirsiniz Havranlıyız. Efendiye Akalillerin Hafız Mehmet denir. Bana Sabahattin'in çocukluğundan bildiğin şeyler anlatır mısın diye ihtiyar kadına sordum. Bu söz üzerine kahvesini içmekte olan ak saçlı, ak sakallı ihtiyar ama gözlerini bana çevirdi. Evlat dedi, Sabahattin'in babası yüzbaşıydı. Onları Çanakkale'de bir evde barındırıyor kendisi. Kıtasında askerin başında dururmuş. İngiliz uyruklu Arap askerleriyle boğazdan geçmek için iyice uğraştığı sıralarda Çanakkale'yi de top ateşiyle dövmeye başlamış. Sabahattin'in annesi, oğlu Fikret ve Sabahattin evde kapanıp kalmışlar. Çocukların ikisi de küçük olduğundan ağlaşırlar imiş. Anacı anlatırdı. Fikret, anne şimdi buraya da bomba düşerse ne oluruz diye ağlarmış. Çocuk korkusundan kekeme olmuş. Şimdi biraz peltek konuşur. Kadının o zamanlar biraz asabı bozulmuş, hala eseri vardır. Karısı ihtiyarın sözlerini tasdik anlamında başını eğdi. Bu defa kadına, sen bir şey anlatmaz mısın teyze? Buralarda mektep tatillerinde ne yapardı diye sordu. Kadının gözleri parladı, hatıralarını yoklamaya başladı. O küçük bir talebeyken boynuna bir tablo asardı. Onun içinde genç kızlara ait öteberi bulunurdu. Tablasında yumak, iğne, krem, tarak, kolonya, küpe, işte canım kızların hoşlandığı çerçi malları satardı. Ona hangi evlerde gelinlik kızlar olduğunu söyleyiverirdim. Oralara gider, evlerde satardı. Ona bazı pazar günleri nasıl iyice satabildin mi Sabahattin diye sorardı. Babası da çerçiydi. Zabitlikten tekaüt olunca Havran pazarında çerçilik yapardı. Muallim iken size tatillerde buraya gelir miydi? Ayol, o çok ısımcıydı, dilliydi, gönül kibir bilmezdi. İnsanlar için ne düşünürdü? Fakirleri çok severdi. Köylülerin perişan yaşamalarına çok acırdı. Zenginlerin fakir hakkı yemelerine kızardı, doktorlara içerlerdi. Havran'ı, Edremit'i beğenir miydi? O gezdiği, yaşadığı her yeri sevdiğini söyler, hikayeler anlatırdı. Yalnız Havran yemişlik sefasına bayılır, taze börülceyi, Edremit fasulyesini çok severdi. Beni bir çarşamba günü Edremit'i anasına götürür müsün? Başımla beraber olur, sabunları pazarda çabucak satar gideriz dedi. 85'lik ihtiyara ve onu besleyen vefakar kadına hoşça kalın dedim, ayrıldı. Yolda dinlediklerimi düşünüyordum. Bir insan çocukluğunda top sesleri duyuyor. Ailevi vaziyetini hatırlıyor, büyüyor. İnsanlık sevgisi, merhameti şuurlanıyor. Modern müstemlekecilerin menfaatlerini, hedeflerini seziyor. Maskelerinin mahiyetini biliyor. Hülasa Sabahattin Ali zırhların topuyla saldırılarıyla dolar, bombardıman arasında bir fark görmüyordu. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Havranlı Halil Gürsoy. Sabahattin Ali'nin bir asker arkadaşının mektubu. Muratlı Trakya, 15 Şubat 1976. Aziz Nesin Bey kardeşim, kim olduğumu bırakın bir kenara Allah aşkına. Bizleri medeni cesaretsizlikle, korkaklıkla, kültürsüzlükle, adamsızlıkla, faşistlikle ithama kalkışmayın. Konuşmayan nice binler vardır. Beklenilen günler gelmemiştir, onun için konuşmazlar. O insanlar gizlidirler, gizlilik silahtır. Gizlilik bir doğa kanunudur. İsmimiz, kimliğimiz, yalvarırım size, hem önemli değil hem de yarınlara kalsın. Kargacık burgacık yazılarla anlatabileceğim asıl konuya geçelim. Sabahattin Ali'ye. Sabahattin Ali biliyorsunuz yedek subaydı, ulaştırma subayıydı. İkinci defa askere alındığında üsteğmenliği gelmişti. 1944 ve 1945 yıllarında Çankırı'da 261. Erzak Nakliye Taburu'nda asker arkadaşlığı yaptık. Biz de bu nakliye taburunun subaylarından biriydik. Bize Ankara Konservatuvarı'nda dramaturg olduğunu söylerdi. O devre Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel emri vardı. Güneş İlkokulu'nda kendisine yer ayrılmıştı. Orada yatar kalkardı. Uzun gecelerde taburda ve ilkokulun bir odasında kendisiyle konuşur dertleşirdik. İstanbul'dan arkadaşlarından ve sevdiklerinden gelen mektupları bize okurdu. Taburda rahat günler görmedi. Daima kovuşturma, soruşturma altında kaldı. Tabur hayvanlarının çayır yerinde ve tekenin tuz menbahanelerinde tuz işçileriyle uzun uzun konuşmaları mesele oldu, dava oldu. Sıkıntılı günler yaşadı. Akşamları yine neşeli görünmeye çalışır, canlı, konuşkan, parlak yüzünde gülümsemeler olur, bir küçük kadeh rakı mutlaka alır içerdi. Tabur içinde serbestçe konuşur, ırkçılarla Ankara'daki mücadelelerinden bahseder, birkaç kitabını bize vermiş, hepimizi okutmuştu. Taburda, Çankırı'da Ethem Baydar Paşa, her şeye rağmen daha başkalarının onunla uğraşmalarına rağmen Sabahattin Ali'yi korumuştu. 1944-1945 Çankırı'sında Sabahattin Ali ile kraldan fazla kralcılar uğraştı durdu. O da tek başına mücadelesini yaptı. Balıkesir'in Yırcalı ailesinin bir kardeşi de o taburdaydı. Tartışmalar onunla olurdu. Bizler sıradan bir asker arkadaşı gibi davranır, siyasi konuşmalara girmezdik. Son askerliğinin bu yıllarının öyküleri bir kitap kadar fazladır. Solculukla itham edilir, kolordu komutanı Ekrem Baydar Paşa'ya kaç nefes aldığı bildirilirdi. Şimdi size kişisel intibalarımı söyleyeyim. Sabahattin Ali'nin bir kusuru, herkese çok çabuk açılırdı, gizliliğe önem vermezdi. Herkese çok çabuk kanardı, herkese inanırdı. Muhakkak ki kalbinde fenalık olmayan insandı. Amanın durup dururken herkese açılıp saçılması yok mu? Bunca eser vermiş, daha o dönemde kitapları basılmış bir yazarın Konya'da yaşadığı günlerden, şundan bundan derken açılıp saçılıp üzerindeki subay elbisesiyle tam cesaret konuşması gayeleri yönünden uygun değildi. 1945'te terhis edileceği günlerde Zonguldak'ta veya İstanbul'da matbaa açacağını, matbaa kuracağını, bunu bir iki arkadaşlarla ortaklık kurup çalışmamızı teklif etmişti. Sevdiği insanlara yalnız söylenmesi gerekenleri arkadaşlar arasında açıkça söylemekten çekinmezdi. Bu onun açık yürekliliği, temiz tabiatından geliyor herhalde. 1945'lerde ayrıldık. Daha doğrusu o terhis oldu, sonra bildiğiniz gibi 4 sene sonra feci şekilde öldürüldüğünü duyduk. Elem duyduk, acı duyduk. Hükümleri tarihe bırakalım, yarınlara bırakalım. İyi insandı, yurtseverdi. Allah rahmet eylesin. Sabahattin Eyüboğlu. Not: Eyüboğlu'nun Kafka'nın Duruşması çevirisindeki ön sözü, onun çeviri amacını açıklaması bakımından önemli. Not: Hümanizm kavramı tarihi gelişim içinde değişik anlamlar taşımıştır. Özellikle bu değişiklik ayrı ekonomik ve toplumsal görüşleri olan kişilerce ele alınmıştır. Bu yüzden dünya edebiyatında iki ayrı hümanizm görüşünde olan iki karşıt hümanizm akımı vardır. Bunlardan bir akıma bağlı olanlar tutarlı ve etkin bir görüşle toplum yaşayışını somut bir biçimde değiştirmek isterler. Öbür bölükteki hümanistlerse kişilik gelişmesini salt psikolojik ve spekülatif olarak düşünürler. Birinci bölük hümanistlerde toplumun insanlık dışı insana karşı olaylarına başkaldırma ve bunları eleştirme vardır. Bireyle toplum ilişkileri ve bağıntıları bakımından bireyin bilinçlenmesi gerektiğini savunur ve insan gücüne, insan onuruna pasif ve seyirci bir hümanizm değildir. Not: Sanık Sandalyesi. Babeuf'un Sanık Ortağı, Devrim Yazıları, Vedat. Gönül ve kafa, gönül payı ağır basardı. İşe de, kişiye de gönülle bağlanır, gönülden küserdi. Son yılı neler olduğunu anlayamayan bir yaşlı çocuk şaşkınlığı ve biraz da düş kırıklığı içinde geçti. Ne oldu diyenler, Hayyam Rubaiyatının ilk dizesi. Öldük dünyayı şaşkın bırakıp gittik. Öldük şaşkın dünyayı bırakıp gittik. Anadolu gerçeği, imece, istim üstünde, hümanist. Not: İstim üstünde bir yazar, Sabahattin Eyüboğlu. Yana not: Hiç bencilliği yoktu. İmeceden yana elcil yazardı. Bu sabah 14 Ocak 1973, Pazar, Kurban Bayramı arifesi. Yazar dostlarıma değgin o dosyamı açtım. Sabahattin Eyüboğlu adını birlikte yaşadıklarım listesinden silip birlikte öldüklerim listesine yazdım. Bir yıl içinde birlikte öldüklerim ard arda çoğalıyor. Dostlarımın içinde ilk tanışmamızı ansayabildiğim yok gibi. Çoğu ile nerede, ne zaman, kimin aracılığıyla tanıştığımızı anımsayamıyorum. Dostlarımın çoğu ile hep birlikte yeryüzüne gelmişiz. Oldum olasıya onlarla birlikteymişiz gibi geliyor. Hep birlikte gelmişsek bu yeryüzüne yine hep birlikte gitmeliyiz. Dostu yarı yolda bırakmak olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Sabahattin ilk tanışmamızı andığım dostum, 1946 yılıydı. Asmalı Mescit'ten geçiyordum. Sabahattin Ali'yi gördüm. Yanında biri vardı. Sabahattin Ali bizi tanıştırdı. Sabahattin Eyüboğlu. İlk görüşüm ikindi üstüydü. Meyhaneye gidiyorlardı. İçkicilere düşman olduğum yıllardı. Hele böyle daha gündüzden içmeye başlayanlara. Onları meyhaneye uğurladım. Ey gidi, şimdi iki Sabahattin de yok. Sonra Mehmet Ali Cimcoz'un evinde sık sık birlikte olurduk haftanın günleri. Çalışır çalıştırırdı. Aristofanes kurbağalar çevirisi için bana vermişti. Evine gitmiştim birkaç kez. Ali ile Ahmet de tanıştı. Projeksiyon göstermişti. Bahçesindeki oyuncaklar, evinin hali, pazartesi akşamları. Ören'den İda Dağı'na çıkışımız. Sabahattin, Batur, İlhan, Arda, Ulvi şoför. Babeuf davası. Dostum. Maçka'da Maden Fakültesi'nin salonunda İstanbul Devlet Orkestrası'nın konseri vardı. Cağaloğlu'ndaki kitapçı Karatekin'den Maçka'ya dek yürüdüm. Karlı, çok soğuk bir havaydı. Arada bir fırtınayla tipi de kalkıyordu. Sabahattin'in evinin önünden geçiyordum. Evi önünde 3-4 özel araba vardı. Dostları gelmiş olacak diye düşündüm. Şöyle bir uğrayayım dedim. Saate baktım 5'e 10 var. 10 dakika sonra konser başlayacağı için Sabahattin'e uğrarsam konsere geç kalacaktım. O gün cumartesi ben evinin önünden geçerken Sabahattin de can soluğunu veriyormuş. O gece evde, televizyonda İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne değgin bir röportaj seyrederken uyku bastırdı. Yattım, hemen uyudum. Uyku arasında kulağıma dalgalarla birkaç kez Eyüboğlu, Sabahattin Eyüboğlu sözleri geldi. Birden uykumdan sıçradım, öldü diye bağırarak yataktan fırladım. Eyvah eyvah diye bağırıyordum. Karım bana bir şey oldu sanarak koşup geldi. Televizyondan öldü diye bir söz duymadığım halde spikerin ağzından Sabahattin Eyüboğlu adını duyar duymaz öldü haberi bile verilmedi. Öldü diye bağırmam çok ilginç. Çünkü günümüz televizyonundan ve radyosundan Sabahattin Eyüboğlu adı ancak ölünce bir haber olarak duyulabilirdi. Ertesi gün, Pazar, Kurban Bayramı'nın ilk günü, cenaze töreni için Şişli Camii'ne gittim. Kalabalıktı. Cenaze namazından sonra ne yapacağımı bilemedim. Muvaffak Şeref Bey arabasıyla Merkez Efendi mezarlığına götürecekti. Onu bulamadım. Mıstık seslendi. Necil'in arabasına bindim. Arabada Nuri Direk, Doktor Sadur Mıstık vardı. Öne oturdum. Merkez Efendi mezarlığına geldik. Sabahattin toprağa verildi. İmam Zarafet gibi sözler söyledi. Mehmet Başaran'dan şiir okudu. Sonra oradan bir grup Sabahattin'i anmak üzere Kumkapı kıyısında bir gazinoya gittik. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Oğuz Akkan, Müfide Çalık, ben, Mıstık, Şadi Çalık, Necil, Nuri Direk, Doktor Sağdur. Akşam 18'de kalktık. Nuri ve Necil ile eve geldik. Beni eve bıraktılar. Bedri Karaköy'de arabadan inerken son 6 aydır hep ölüm üzerine şiirler yazıyorum dedi. Yarım kalmış, tamamlanmamış iki şiirini okudu. Aklımda kalan dizeleri. Dipnot, metnin aslında boşluk var. Boyna renk ararken Bedri'nin annesi bahçeden bir çiçek, bir yaprak koparıp getirir. Ha bunu kim yaptı, ha bunu diye alayla sorarmış. Cenazeye Melih Cevdet'in gelmemesi herkesi şaşırttı. İnönücüydü. İnönü'nün sağ duyusuna, ilericiliğine inanmıştı. Ama İnönü kurucusu olduğu CHP'den istifa edip Bülent Ecevit'i yalnız bırakınca, üstelik Ecevit'i karşısına alınca Sabahattin Eyüboğlu büyük bir düş kırıklığı ve kararsızlık içinde kaldı. Politik dünyasının yıkılmasıydı. Ne oldu böyle Sabahattin diye soranlara her zamanki gülümseyişiyle, bilmem, anlamlı bir yüz çizgisiyle sessiz cevap veriyordu. Gönlü de kafası da Ecevit'ten yanaydı. Sanırım içindeki cevapsız kalacak soru şuydu: neden bunca yıldır güvendiği paşa böyle yapmıştır? Politik ve ideolojik kişiliğinin tam bilinçlenmemesinin sonucu olan bir düş kırıklığıydı bu. Not: Şinasi ile Sadrazam Ali Paşa aynı günde ölmüş. Şinasi'nin cenazesini birkaç kişi kaldırmış. Ali Paşa, çok kalabalığın katıldığı büyük bir cenaze töreni yapılmış. Sabahattin Eyüboğlu'nun cenazesinde yıllarca emek verdiği Eğitim Bakanlığından, üniversiteden kimse temsilci yoktu. Son görevli olduğu teknik üniversiteden temsilci ve öğrencileri gelmişti yalnızca. Şişli Camii'ne giderken sokakta bazı kaldırımında askeri bandoyu, renkli üniformaları içinde bandocuları, bir takım da askeri görünce bunların Sabahattin Eyüboğlu'nun cenaze törenine geldiklerini sandım önce. Hani yapılan bir yanlışlığı düzeltmek istercesine bir değer bilir komutan bu güzel gösteriyi hazırlamış olabilirdi. Benimki iyi niyetten öte bir avuntuymuş. Bir koramiral cenazesine gelmiş bando, asker ve benzerleri. Not: Sabahattin Eyüboğlu için Soyut, Mart 1973'te İsmet Zeki Eyüboğlu'nun yazısı önemli. Sait Faik Abasıyanık. Büyüklüğünü bize duyurmayan yazar. Dipnot: Milliyet Sanat, 11 Mayıs 1973 sayı 32. Ayda Bir dergisinin 1954 Haziran sayısında büyük hikayeci çocuk Sait Faik başlıklı bir yazısı var. Yazının sonunda yazarının adını okuyoruz: Ateş Sin. Bu ad şimdi birçoğuna anımsayamadığım benim 200'ü aşkın takma adlarımdan biridir. İlk oğlumun küçük adıyla soyadımızın ikinci hecesini birleştirip kendime Ateşsin diye bir takma ad uydurmuşum. Çünkü o dönemde hiçbir dergide, gazetede kendi adımla yazı yazdırmadıklarından takma adlarla yazıyor, o takma adın benim olduğu anlaşılınca kendime bir başka takma ad uyduruyordum. Ayda Bir'deki Çocuk Sait Faik başlıklı yazımın sonu şöyle: yanı başımızdayken büyüklüğünü bize duyurmadan göçüp gitti. Aradan geçen 19 yılda pek çok sanatçı arkadaşımızı yitirdik. Hepsi de öyle büyüklüklerini bize duyurmadan göçüp gittiler. Ayda Bir dergisinin sahibi Yusuf Ziya Ortaç o gün masasındaydı. Ben de karşısına oturmuş Sait için yazdığım yazıyı ona okuyordum. Yazımın bir yerinde Sait'in bana söylemiş olduğu şu söz geçiyordu: 40 yaşımdan sonra annemden para almak bana çok ağır geliyor. İşte bu cümleyi okurken boğazıma bir düğüm tıkanmış, sesim titremiş, gözlerim dolmuştu. Yazıyı Yusuf Ziya Ortaç'ın masasına bırakıp okuyamayacağım demiştim. Bir yazarı anlatan anı yazılarının o yazarın lehinde ya da aleyhinde olması eserlerinin değerini ne arttırır ne de eksiltir. Ama bu anılar o yazarın eserlerini daha iyi anlamamıza, daha doğru yorumlamamıza yardım eder. Bunun için yazarların yaşamlarını da bilmemiz gerekir. Sait Faik'le nerede, ne zaman tanıştığımızı ansayamıyorum. Ama onun hikayelerini bana 1939 yılında Muratlı'da teğmenliğimde oranın ilkokul öğretmeni Çetin tanıtmıştı. Çetin o günlerde Sait Faik'i dilinden düşürmüyordu. Çetin'in salık vermesiyle okuduğum Sait Faik'in hikayeleri bana kekremsi, buruksu gelmişti. Üstelik dili de dil bilim kurallarına göre yanlışlarla doluydu. Dili çetrefil değildi ama savruluktu, baştan sağmaydı. 6 yıl sonra Sait'le arkadaş olunca anladım. Hikayelerinin dili gibi yaşamında da özen, düzen yoktu. Sabahleyin evinden çıkınca Sait o günü nasıl geçireceğini hiç düşünmez ama zamanı bütün ayrıntılarıyla yaşar. Sait Faik'in günleri gibi başlayan hikayelerinin de nasıl gelişeceği, nasıl biteceği önceden kestirilemez. Ama en uçak ayrıntıları bize duyurur. Belki de bu yüzden onun hikayelerinin de bir başkalığı, değişik bir tadı çekiciliği vardır. 1944 sonlarıyla 1945 yılında ben Tan gazetesinde fıkra yazarıyken Sait'le arkadaştık. 10-15 gün kimileyin daha uzun süre sık sık Sait'le birlikte olurduk. Birdenbire yiter ortalarda görünmezdi. Bir hafta 10 gün sonra yeniden çıkardı ortalığa. Ya Tan gazetesine gelirdi ya bir gece onu Beyoğlu balık pazarındaki Cumhuriyet meyhanesinde bulurdum. Ya gece yarısından sonra Nisuvas Pastanesi'nde görürdüm ya da İstiklal Caddesi'nde elleri cebinde yürürken karşılardım. Bir ortadan yetip bir ortaya çıkışı nedendi? Benim yorumum şudur. Kalabalık içinde olmaktan sıkılır, arkadaşlarından onların çekişmelerinden, dedikodularından bunalır ya da bir sevinin her zamanki düş kırıklığına uğrar. Bunların hiçbiri olmamışsa kendine bir kaçış nedeni uydurup kızgınlıkla kırgınlıkla kaçar, evine kapanır, annesinin özenine sığınırdı. Sait'in bu kaçışı bence uzun deniz yolculuğundan sonra bir geminin bir limanda kızağa çekilip kalafat edilmesi gibi bir şeydi. Sait'le kalabalığın dalgalarında çalkalanmaktan yorulmuş olarak bezginlikle yorgunlukla sığınacak bir liman saydığı evine kapanırdı. Küskünlük dönemi çok uzun sürmezdi. Bu kez daha büyük bir özlemle insanlara, kalabalığa koşar, özlemini çektiklerine kavuşmanın sevinciyle kalabalığın dalgalarında kendini çalkantıya bırakırdı. Bir insanlardan kaçış, bir özlemle insanlara koşuşu bu hep böyle sürerdi. Yine bir yorum. Bal arısının çiçekten çiçeğe dolaşıp balının özünü toplaması, sonra kovana kapanıp bal yapması neyse, Sait'in yaptığı da buydu. Yaşar hikayelerini toplar, evine kapanıp yazardı. Sait cimri olarak bilinir, öyledir de. Ama onun çok eli açık davrandığı arkadaşları da olmuştur. Bana öyle gelirdi ki, bir işi olmadığı, para kazanamadığı, ana parasıyla yaşadığı için hazır para yiyen bir kişi gülüşüne düşmemek için eli sıkı davranır, öyle görünmeye çalışırdı. Bir gece Nektar adlı meyhanede içmiştik. Şair ısmarlamıştı. Oradan çıktık İstiklal Caddesi'ne giderken Sait, şurada bira içelim dedi. Orman birahanesine girdik. Orada Ertuğrul Şevket'i gördük. Bir zamanların ünlü gazetecisi Ertuğrul Şevket, belki sarhoşluğunun etkisiyle hiç anlayamadığım bir nedenle bana ağır saldırıya geçti. Sen yazar mısın? Sen de kendini yazar mı sanıyorsun? İki fıkra yazdın diye adam mı oldun gibi sözlerle bağırıyordu. Oysa onu böyle saldırtacak hiçbir kışkırtıcı davranışta da bulunmamıştım. Onunla aramızda hiçbir çatışma geçmediği için şaşırmış, bozulmuştum. Üstelik o türlü suçlamalar karşısındaydım ki, yok canım, yanılıyorsun, ben iyi yazarım diye de kendi kendimi savunamıyordum. Sair Ertuğrul Şevket'e karşı beni çok sıkı bir savunuya geçti. Beni savunurken Ertuğrul Şevket'in saldırısından hiç de aşağı değildi. Bir bozgun havasında Osman birahanesinden çıktım. Bu olaydan birkaç ay sonra Sait Cumhuriyet meyhanesinde ağır bir saldırıya uğradı. Masada 4 kişiydik. Behçet, Kel Fehmi, Sait ve ben. Şarap içiyorduk. Behçet ve Fehmi Sait'in hikayelerini eleştirmeye başladılar. Eleştirileri öyle ağırlaştı ki gitgide yergiye, saldırıya döndü. Sait Orman birahanesinde benim başıma gelene uğramıştı. Ben de Sait'i savunuyordum. Ama onun beni savunduğu gibi o güçle ben onu savunamıyordum. Çünkü Kel Fehmi ile Behçet birer solcu olarak bir kabiliyet saydıkları Sait Faik'e nasıl hikaye yazması gerektiğini öğretmeye çalışıyorlardı. Bunu da Sait'in yazdıklarını küçümseyerek, Sait'i aşağılayarak yapıyorlardı. Bu durumlar sanatçıların başına her zaman her yerde gelmiştir. Picasso'ya nasıl resim yapması gerektiğini öğretmeye yeltenen politikacılar gibi. Sait'in beni savunduğu güçle ben onu savunamıyordum. Çünkü bu iki kişi sanki bir örgütün yetkilisiymişler gibi, bir otoritenin sözcüsüymüşler gibi, ikimizin de bilmediğimiz pek çok şeyleri biliyorlarmış gibi konuşuyorlardı. Neydi bildikleri? yalan yanlış kulaktan öğrenip boyuna döne döne tekrarladıkları dar bir terminoloji kalıbındaki 40'ı 50'yi geçmeyen terim. Sait soldan gelen hiçbir eleştiriye karşı kendini savunmamıştır. Üstelik zamanındaki sol basında yer ve görev almış, hikaye isteyen her sol dergiye yazmıştır. Bir gün işlenerek duygulanarak söylediği, 40 yaşımdan sonra annemden para almak bana çok ağır geliyor sözü, bana öyle dokunmuştu ki, ne olursa olsun çalıştığım Tan gazetesine ona bir iş bulmaya karar verdi. Sait bu sözü bana bir kış akşamı Karaköy'den Tophane'ye doğru giderken söylemişti. Sait o cadde üzerindeki bir ciğerci dükkanına gider, dükkanın kirasını alırdı. Demek annesi sahibi olduğu kimi yerlerin kirasını Sait'e bırakmıştı. Ben de dışarıda bekledim. Sait dükkana girdi, neden sonra dönünce niçin geç kaldığını sordum. Yahu 3 ay sonraki kirayı alıyorum adamdan, kolay mı dedi. 3 ay sonra ödenecek kirayı almıştı. Oradan aldığı aylık kira 6 liraydı. Fıkra yazarı olduğum Tan gazetesinin 2 sahibinden biri olan Halil Lütfü Dördüncü'ye Sait Faik'i gazeteye alması için rica ettim. Halil Lütfi gazetede Sait'in 1 ay stajyer olarak para almadan çalışmasını, bu deneme sonunda beğenilirse muhabir kadrosuna geçirilebileceğini söyledi. Sait gazetenin muhabirler salonunda beni bekliyordu. Haberi verdim, çocuk gibi sevindi. Hemen o gün çalışmaya başladı. Gazetenin Beyoğlu muhabiri olmuştu. Ayrıca gazetenin sekreteri her sabah iş defterine muhabirlerin o gün yapacakları görevleri de yazar, muhabirleri o görevlere gönderirdi. 40 yaşındaki Sait Faik hikayeciliğinin doruğuna erişmişken bir gazetede stajyer muhabir olmuştu. Başarırsa kadroya geçecekti. Hayır, başaramadı. Halil Lütfi çok kişiyi para vermeden stajyer diye gazetesinde 1 ya da 2 ay çalıştırıp sonra işe almamıştır. Sait Faik'e böyle yaptığını sananlar vardır. Hayır, böyle olmadı. Sait Faik gerçekten gazeteciliği başaramadı. Bu yüzden Halil Lütfi'yi kınayanlar çok olmuştur. Koskoca Sait Faik muhabirlik yapamaz olur mu? Bir gazete haberi yazamaz mı hiç diye şaşanlar çoktur. Ama böyle düşünenler kendileri bir gazete sahibi olsalardı, Sait Faik'i muhabir olarak gazetelerinde çalıştırmazlardı. Çünkü gazete haberi yazmak bir kalıp iştir, görenek ustalığına dayanan bir iştir. Sait gazete haberi için gerekli bütün bilgileri topluyor ama bunları bir gazete haberi biçimine sokamıyordu bir türlü. Yapmak istemiyor değil, gerçekten yapamıyordu. Yazıp sekretere verdiği haberler gazetede yer almıyor, Sait de buna çok üzülüyor, hırçınlaşıyordu. Çünkü yazdığı haberler gazeteye ne denli çok girerse kadroya alınması ihtimali de o denli artardı. Yazdığı haberleri gazeteye girmesi için düzelttiğim çok olmuştur. Ama Sait'in bu yüzden bana çok kızdığını, ancak yıllar sonra bu duygusunu açıkladığı zaman anlayacaktım. Ayrımın sonu. Sayfa 396.